Ayrım 27. Neden öldürdüler? Orhan Tuleylioğlu. Sayfa 345. Avukat Rasim Öz. Türkler faşizmin önündeki en büyük engellerden biriydi. Kemal Türkler o dönemde de şimdi de sevilen bir insan. Bunun nedeni sizce nedir? Her insan bulunduğu makamı dolduramaz. En zor oluşan da liderliklerdir. Kemal Türkler belki de doğuştan sahip olduğu basit ve niteliklerle gerçek anlamda bir lider olmuştur. O sınıfına inanan, güvenen ve ona günün koşullarına uygun hedefler gösteren bir önderdi. Örneğin 15-16 Haziran 1970 direnişinde önce tüm işçi temsilcilerini toplamış ve onların onayını alarak eylemi başlatmıştı. Bundandır ki haklılığa inanan işçiler tankları aşarak yürüdüler, haykırdılar ve kazandılar. Kemal Türkler'in aldığı kararlar, eylem ve uygulamalar yalnızca bir sendikanın, bir konfederasyonun ve işçi sınıfının değil, tüm emekçi halkın, demokrasi, barış ve sosyalizm isteyenlerin de özlem ve istekleri olmuştur. Bundan dolayıdır ki onun döneminde DİSK herkesin umudu ve demokrasi kalesi olmuştu. Bugün Kemal Türkler'den öğreneceğimiz, yığınlara aktaracağımız hangi yönler ve dersler var? Kemal Türkler'den öğreneceğimiz en büyük ders, koşullar ne olursa olsun canınıza kast edileceğini bildiğiniz halde, inandığınız işçi sınıf davası ve demokrasi mücadelesinde ödün vermeden, kararlılıkla ve inatla mücadeleyi vazgeçmeden sürdürmek olmalıdır. Kemal Türkler'den öğreneceğimiz bir başka ders de sınıf partisine, onun lideri, belki de üyesi dahi olmadan ona yaptığı büyük katkısıdır. Kemal Türkler ekonomik mücadeleyi hiçbir şekilde ideolojik mücadeleden ayırmadan, siyasi mücadele yapılmadan, ekonomik ve demokratik mücadele ile kazananları kalıcı olmadığı öğretisini pratiği ile perçinlemiş biridir. Kemal Türkler katledilmesine rağmen öldürülmeyen insanların da olduğunu gösteren büyük abidelerden biri olarak işçi sınıfı tarihinde yer almıştır. Kemal Türkler neden öldürüldü? Kemal Türkler'in yaşamı baştan sona bir sınıf ve demokrasi mücadeleleri tarihi ve destanıdır. Türklerin aldığı kararlar, yaptığı, yaptırdığı eylemler ve uygulamalar yalnızca bir sendika, bir konfederasyonun ve işçi sınıfının değil, tüm emekçi halkın ve demokrasi, barış ve sosyalizmi isteyenlerin de özlem ve isteklerine tercüman olmuştur. Bu nedenledir ki onun döneminde DİSK ve Genel Başkan Türkler herkesin umudu, demokrasinin kalesi olmuştur. Bir çağrısı ile işçiler, emekçiler, gençler ve kadınlar yığınlar halinde meydanları dolduruyor, şarterleri indiriyor, üretenler de yaratanlar da durunca yaşam da duruyor ve sömürenler çıldırıyordu. Bundandır ki adım adım ayak sesleriyle gelen faşizm ortamının oluşması için 1,5 yıl daha bekledikten sonra önündeki en büyük engellerden biri olarak da Kemal Türkleri görüyordu. Çünkü Türkler işçi sınıfı ve emekçi halkının en büyük sendikal önderi umudu ve demokrasisinin de kale komutanı olarak görülüyordu. Bir büyük söylemle ülkeyi sarsan, sermaye sınıfını titreten 15-16 Haziran eylemi bunun en somut örneği olarak görülmüştü. Böylesi dev bir lider yok edilmeden faşizm kolay kolay gelemez, gelse de rahat edemezdi. Onun için büyük önder alın terinin onuru adını hak etmiş lider yok edilmemeliydi. Türkler ortadan kaldırılınca faşizme giden yoldaki en büyük engellerden biri daha kaldırılmış olacaktı. Çünkü Türkler sendikası ve arkadaşları faşizmin ayak seslerini duyuyor, gelmeye kalkışırsa fabrikalar kalemiz olacaktır sloganını pratikte uygulamaya çalışıyordu. Dünya Barış Konseyi kurucusu, seçkin bir militanı ve onur kurulu üyesi olan Kemal Türkler'e bu dev hedefe 22 Temmuz 1980 sabahı sıkılan kurşunlar aynı zamanda Türkiye işçi sınıfı ve dostlarının tepkisini de ölçmüş olacaktı. Tüm Türkiye solu geç de olsa verilen mesajı almıştı. Türklerin cenazesine 1 milyonun üzerinde insan katılmışken onların üzerinde uçan askeri helikopterle Türkiye işçi sınıfı ve yandaşlarının tepkisi ölçülüyor, kendileri açısından ne denli isabetli bir seçim yapılmış olduğunu görerek mutlanıyorlardı. Sizce Kemal Türklerin darbeden 52 gün önce katledilmesinin özel bir anlamı var mı? Türkler ilk defa 1976 yılında 1 Mayıs kutlanmasını sağlamıştı. Devlet güvenlik mahkemelerine karşı direnişe önderlik ederek Süleyman Demirel iktidarını geri adım attırdı. Gelmekte olan faşizmin ayak sesleri duyduğundan bir dizi faşizme ihtar eylemleri düzenledi. Faşizmin önündeki en büyük engellerden biriydi. Ortadan kaldırılmalıydı. İş derin devlete, onun maşalarına havale edilmişti. Sendikal hareketin ve direnmenin en büyük önderi olan Kemal Türker'in Katlin'den 52 gün sonra 12 Eylül günü faşizm çizmeleri ile, tankları ile, sermayenin alkışları ile ve onun buyruklarını anayasa ve yasa hükmü haline getirmek üzere geliyordu. Sermayenin o günkü sözcüsü Halit Narin, "Yıllarca işçiler güldüler, şimdi gülme sırası bizde" diyerek bizim bazı safların aksi görüşüne karşın gelenlerin kimlerin emrinde olduğunu apacık sergiliyordu. Dava süreci nasıl gelişti? Darbeden sonra binlerce solcu işkencelerden geçirilirken darbeciler kendi aralarındaki tartışmalardan sonra bir zamanlar devletin yedek güçleri olarak kullandıkları MHP hakkında da sonradan göstermelik olduğu anlaşılan soruşturma ve davalar açtı. 600 kişinin katliamının Türkeş ve Yılmaz Durak'ın onayıyla verildiği MHP davasının hazırlık ifadelerinde apaçık doğrulanmıştı. Davaya Türkler ailesi adına müdahil olarak katıldım. Davanın başında Türkeş panik demişti. Çünkü herkes poliste onu suçlamıştı. Ancak haftalar süren sorgusu boyunca 587 kişilik MHP davasının itirafçı sanıkları üzerinde yeni baskı ve korku yaratmayı başardı. Sorgunun bitiminde Türkeş'in benim sorduğum sorular üzerine önce kendisi ayağa kalkıp eliyle ateş eder gibi yaparak "Susturun bu komünistini, yoksa ben susturacağım" demesi üzerine sanıklar, avukatları ve bine yakın dinleyici ortamı mitinge çevirdiler. Mikrofondan olanca sesimle bağırarak 28 soruyu okudum ve mahkemeye verdim. Abdülsemit Karakuş, İsmet Kolçak ve Ünal Osman Ağaoğlu tarafından gerçekleştirilen Kemal Türkler cinayetinde Sıkı Yönetim Askeri Savcılığı A. Türkeş, Y. Durak ve C. Adan'ı Kemal Türkleri öldürmeye azmettirmekten, Türkiye Cumhuriyet Kanunu 149. bölü 1. maddesi uyarınca idamlarını talep etmişti. Aynı şekilde eylemi gerçekleştiren tetikçiler, Abdülsemit Karakuş, İsmet Koçak ve firari sanık Ünal Osmanoğlu'nun adam öldürmekten, Aydın Er Yılmaz ve Aydın Esin'in de mahkumiyetleri arz ve talep edilmişti. Buna rağmen davanın sonunda değişen koşullarda Alparslan Türkeş, Yılma Durak ve Celal Adan, Kemal Türkleri öldürmeye azmettirmek, planlayıp gerçekleştirmesini sağlamak suçundan, 9 sanığın ilk ifadelerindeki birbirini doğrulayan beyanları yeterli delil sayılmayarak haklarında bu suçlarından beraat kararı verildi. 3 tetikçiden biri olan Abdülsemit Karakuş, "Tabancam tutukluk yaptı" dediği için Kemal Türkleri öldürme eylemini gerçekleştirmediği kabul edilerek öldürmekten eksik teşebbüsten cüzi bir ceza almıştır. Tetikçi İsmail Koçak'ın ise kendisinin ve 6 arkadaşının birbirini doğrulayan ilk ifadelerine rağmen yine delil yetersizliğinden beraatına karar verildi. Üçüncü tetikçi olduğu beyan edilen Yunus Kot adlı Ünal Osmanoğlu ise o sıralarda firariydi. Sıkı Yönetim Mahkemesi'nin bu kararı hukuki olarak da vicdani olarak da bizi tatmin etmediği için bu kararı tümüyle temiz ettik. Bu kararlar kamu vicdanı da tatmin etmediği, inandırıcı bulunmadığı, sanıkların ve faillerinin devletçe korunduğu kanısı egemen olduğundan tartışmalar devam etmektedir. Zira sanıkların çelişkili beyanları ve bu beyanların mahkemece çifte standartlarla delil kabul edilip edilmemesi sonucu delil yetersizliğinden beraatlarının sağlanması bir yana, bu konumdaki kişiler İl Başkanlığı, DYP İstanbul İl Başkanlığı Celil Adan, parlamenterlik ve bakanlık düzeyinde mükafatlandırılmıştır. İnsanlık tarihi gerçek hükmü verecek ve katilleri koruyanlardan hesaplarını soracaktır. Osman Ağaoğlu yakalandıktan sonra dava nasıl sürdü? Ben her yıl savcılıklara siyasette bu sanığın bulunup yargılanması için başvurdum. Osman Ağaoğlu Kuşadası'nda devletin bir kuruluşunda işletmecilik yaparken ortaya çıktı. Sorgusu çok kısa sürdü. Bir günde bırakıldı. Bu kadar çok suça bulaşmış, bu kadar çok kirli olayın içinde olmuş birinin bu kadar kısa sürede sorgusunun tamamlanması bir hukukçu olarak bana güven vermedi. Yakalanması yargılama açısından o kadar da çok önemli değildi. Deliller elde edilerek yargılanmasının sağlanması önemliydi. Hiçbir yüzleştirme yok. Yani hiçbir delil toplanmadan 2 saatlik inkara dayalı ifadesinden sonra özel mahkum statüsünde. Hukuk diliyle aklanmasının bütün altyapısı hazırlanıyor. Başlangıçtaki kuşkularımı doğruluyor. Öyle anlaşılıyor ki çetelerin devlet içinde uzantıları ile yapılan pazarlık sonucunda aklanma inancı ile belki de kendisinin seçimi olarak bu yakalanma gerçekleşmişti. Sorumlarının uzun bir süre sonra bu sanığı yakalamamış olmalarının hiçbir haklı dayanağı yoktur. En azından yurt dışında uyuşturucu kaçakçılığından mahkumiyetinin Türkiye'ye resmen bildirilmiş olması gerekirdi. En az 20 yıl önce yargı önüne çıkmış olması gerekirdi. Öte yandan kardeşinin kimliğiyle devlet ihalelerine girmiş olması, çiftlik işletmesini alması, devlet ile ticaret yapması açıklanır gibi değil. Yetkililerin bir suçlunun bulunduğu yeri, yakınlarını, akrabalarını izleyerek belirledikleri, suçluya ulaşmanın en kesilme yolunun ailesini izlemekte olduğunu herkes bilir. Bunun için hafiye olmaya gerek yok. Söylediğim gibi bu yakalanma olayına çok daha büyük anlamlar yüklemek gerekiyor. İlgili bütün sanıkların ifadeleri birbirini doğruladığı halde tetikçi İnan Osman Ağaoğlu için hazırlık aşamasında aleyhine verilmiş ifadeler geçerli sayılmadı. Delil yetersizliğinden beraatına karar verildi. Temyiz ettim. Yargıtay kararı lehimize bozdu. Kemal Türkler'in katli nedeniyle onun ölümünden sonra da ailesinin ve sendikasının avukatı olarak MHP davasına müdahil olarak katıldınız. Verilen kararı doğru buluyor musunuz? Yargılama ve kararı bir hukukçu olarak değerlendirir misiniz? Öncelikle bir hukukçu olarak belirtmeliyim ki bağımsız yargının objektif ölçülere göre verdiği beraat kararına karşı son derece saygılıyım. Ancak bağımsız olmayan idari ve askeri makamların etki ve baskı alanı içindeki olağan dışı koşullarda ve olağan dışı kararlarına değil. İşte bu türden kararlardan biri de 12 Eylül sonrasında 28.1981 tarihli iddianame ile Ankara Sıkı Yönetim Mahkemesi'nde açılan MHP davası ve bu davada verilen beraat kararları ve süre aşımına uğratılan silahlı çete suçlamaları olmuştur. MHP davasındaki sanıklar 600 kişinin öldürülmesinden sorumlu olarak yargılanmıştır. Sanıkların birçoğu ilk ifadelerinde Alparslan Türkeş ve Yılma Durak'ın bilgisi ve onayı olmadan öldürme eyleminin yapılmadığını beyan etmişlerdir. Bu davada ise siyasi nedenlerle katledilen bu 600 kişiden yalnızca 34 kişinin katili adli adam öldürme suçlusu olarak ceza almıştır. Diğer öldürülenlerin failleri ise meçhul bırakılmıştır. Ben bir hukukçu olarak yargılamaya yönelik bir gerçeğin daha altını çizmek istiyorum. 35 yıllık mesleki yaşamında aklanması gerektiği halde mahkum olan, mahkum olması gerektiği halde aklanan çok insan gördüm. Mahkum olanlar kamuoyundan aklananlardı. Belli dönemin yargısıyla aklananlar ise kamu vicdanında mahkum olmuşlardı. Temmuz 2006. Ardından Kemal Türkler'in son sözleridir. Silin gözlerinizi. Aldandı yeniden beni vuranlar. Sürü şaşırır yolunu başı yetince. Sürü değilsiniz ki siz, işçisiniz. Silin gözlerini, görevlisiniz. Bunca akıttıkları kan değiştirmez tarihi. Yazar cellatlığını onların. Bir kez daha tarih. Acınızı unutturamaz görevinizi. Silin gözlerinizi. Alın terindir yarın. Yok olup gitmenin telaşında katiller. Durduramaz savaş ortasındaki yürüyüşü. Saflarda düşenler, kitapları öldüremezler, alanlarda bizi vuranlar, tarihi geriye döndüremezler. Hoşça kalın, sürdürün savaşı arkadaşlar. Sennur Sezer. 12 Eylül'ün uzayan karanlığında Kemal Türkler'in davası ve zaman aşımı. Muzaffer İlhan Erdost, Türkiye İnsan Hakları Kurumu Başkanı. 1. Kemal Türkler'in davası, özet. Bugün ülkemden nefret ettim. Bu bir çığlıktı. Kemal Türkler'in kızı Nilgün'ün çığlığı. Tarih 1 Aralık 2010. Yer Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi salonu. Aynı ses bir kez de 21 Temmuz'da Kemal Türkler'in öldürüldüğü günden bir gün önce ve 30 yıl sonra aynı salonda çığlıklanacaktı. Nilgün, olayın tanığıyım diyordu. İnan Osmanoğlu babamın katildir. Onu babama kurşun sıkarken gördüm. Cumhuriyet 22 Temmuz 2010. Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Kemal Türkler'in öldürülmesi eyleminde Ünal Oğa Osmanoğlu'nun eylem yerinin belirlenmesi, keşif yapılması, planlama aşamasında görev alması ve olay sırasında silahla ateş ederek suça asli maddi fail olarak katıldığı yargısıyla yerel mahkemenin beraat kararının bozulmasına oy birliğiyle karar verilmiştir. Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Ünal Oğa Osmanoğlu'nun atılı suçu işlediğine dair yeterli ve kesin delil bulunmadığı gerekçesiyle kendi kararını direnmişti. Üçüncü kez direniyordu ve bu kez yerel mahkemenin beraat kararını Yargıtay Ceza Daireleri Genel Kurulu oy birliğiyle bozmuştu. Yerel mahkeme duruşma günü olarak 21 Temmuz 2010'u belirlemişti. Ertesi gün Kemal Türkler'in öldürülüşünün 30. yılıydı. Yani 22 Temmuz'da Türkler davası eski yasaya göre zaman aşımına giriyordu. 22 Temmuz'da 30 yılda olacak dava zaman aşımında fiilen düşmüş sayılacaktı. Duruşma günü olan 21 Temmuz'da yargılama kurallarına göre yerel mahkemenin Yargıtay Ceza Daireleri Genel Kurulu kararına uymak, hüküm tesis etmek zorunluluğu vardı. Ne var ki 21 Temmuz'da yerel mahkeme, Bahçeli Evler katliamından 7 kez idam almış bulunan Ünal Osman Ağaoğlu'nun hükümlü olarak tutulduğu cezaevinden mahkemeye getirilmediği gerekçe göstererek karar vermeyecek, duruşmayı zaman aşımı süresi ötesine 23 Eylül'e erteleyecekti. 23 Eylül'de Mahkeme Başkanı Ali Esker Kazak'ın davadan çekilmek istediği, istemin Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildiği öğrenilecekti. Başkan Kazak, bozma kararına katılmam mümkün değildir, yasa gereği duruşmaya çıktığımızda bozmaya uymak zorunda kalacağım diyecek, duruşmaya katılmayacak, duruşmaya giren nöbetçi yargıç duruşmayı 21 Ekim'e erteleyecekti. 21 Ekim'de yargıç Kazak bu kez izne çıktığı için duruşmaya katılmayacak, dava 1 Aralık'a ertelenecek. 1 Aralık 2010'da mahkemeye 765 sayılı Türkiye Cumhuriyet Kanunu'nun 102 bölü 1 ve 104 bölü 2 maddeleri gereğince ve oy çokluğu ile davanın zaman aşımı nedeniyle kaldırılmasına karar verecekti. Bu bir şahıs kararıydı. Mahkeme kararı yerine geçebilir miydi? Böyle bir karar mahkeme kararı olabilir miydi? İkincisi, zaman aşımından Kemal Türkler davası düşürülebilir miydi? İstanbul MHP davası iddianamesinden sayfa 759 okuduğumuza göre, MHP Başkanı Türkiye Şakacık'taki evinde Yılmaz Durak ve Celil Adana Diskin Komünist Hareketi'nin kaynağı olduğunu söylemiş, yöneticilerin yok edilmesi emrini vermişti. Adam vurmaktan aranan ve daha önce partiye gelerek iş istemiş olan Ünal Osman Ağaoğlu, Kemal Türkler'i öldürmesi işi verilmiş, Yargıtay 9. Daire kararında belirtildiği gibi Ünal Osman Ağaoğlu, Abdülsemit Karakuş, Aydıner Yılmaz ve İsmet Koçak'la birlikte önce Kemal Türkler'in evinin önünde keşif yapmışlar. Ertesi gün Aydın Er Yılmaz'ın kullandığı çalıntı otoyla olay yerine gelmişler. Saat 9.30'da evinden çıkan ve arabasına binen Kemal Türkler'i kastetmişlerdi. 1981'de Kemal Türkler'in öldürülmesiyle ilgili açılan davada öldürme emrini veren MHP yöneticileri 12 Eylül'ün adalet yönetimince uyarlanmış olarak beraat edecek. Abdülsemit, Aydıner Yılmaz, Türkleri öldürmekten 12'şer yıl, olayda kullanılan aracı gasp etmekten 20'şer yıl ağır hapis cezasıyla cezalandırılacaklardı. 7 Nisan 1987. Bahçeli Evler katliamından 21 yıl sonra Kemal Türkleri öldürmekten 19 yıl sonra 11 Nisan 1999'da Türkiye'nin en büyük ihracat ve naylon fatura yolsuzluğunun yani Örümcek Ağı soruşturmasının bir numaralı sanığı Erol Max Cohen ile ilgili olarak Kuşadası'nda yakalandığı zaman üzerinden kardeşi Tamer Osman Ağaoğlu'nun kimliği çıkmış bulunan Ünal Osman Ağaoğlu Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 7 tipli gencin öldürüldüğü Bahçeli Evler katliamının asli maddi faili olarak 7 icam cezası alacak ama aynı süreçte Kemal Türkler'i öldürmekten Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada 11 yıl sonra zaman aşımından düşürülecekti. Burada tek bir olay ve tek bir katliam sanığı üzerinden dile getireceğimiz sorun aslında öncesiyle ve sonrasıyla 12 Eylül'ü 12 Eylül yapan, ulusu çağdaş ulus düzeyine taşıyan simgesel adlardan devrimci demokratikleşmenin dinamikleri olan işçi sınıfının ve üniversite gençliğinin temeldeki kaynağı emekçi halkı tek tek ya da toplu olarak öldüren, ülkeyi yer yer yakıp yıkan bir gücün kökü dışarıda bir organizasyonun sultasını kırma, ülkeyi içerisine çekildiği karanlıktan ve kaostan kurtarma sorunudur. Sorun yetkisini ve gücünü anayasadan ve yasalardan almayan, devlet içinde devleti tutsak almış bir organizasyonun bugün de varlığını ve gücünü koruduğunu, geçen 30 yıllık süreçte güvenlik güçlerinden yargıya, özel kişilerin özel olarak korunduğunu, onların cezalarının yıkandığını, özel amaçlı af ve benzeri yasalara idam cezalarının, bakkaldan yumurta çalan çocuk hırsızlar derecesine indirgeyen gizli ve gizli güçlü açığa çıkarma sorunudur. Bu aynı zamanda ağacıları, kırcıları, çatlıları, çiftçileri, insanları insanlıkla alay edercesine, doğal ki içeri alındılar ve içeride kaldılarsa, davul zurnayla cezaevi kapısından 5 yıldızlı otellere taşıyarak, hırsıverleri vahşice öldürenleri, büyük vatanseverler, Nazlı Ilıcak olarak derin devlet, derin millet sevgisiyle Mehmet Ağar özdeştirerek, ulusa ve insanlığa dayatılmış olmasının ardındaki gerçeği açığa çıkarma sorunudur. Nilgün'ün babası Kemal Türklerin katili olduğu üzerine basa basa yinelediği Ünal Osman Ağaoğlu'nu yargı makasından kurtarma çabaları açıktır ki 7 tipli üniversite öğrencisini hunharca katledilenleri şu ya da bu biçimde türlü tebir yollara yıkama oyunlarının bir devamıdır. Bir de bu nedenle bizim için ayrı bir önemi vardır. Çünkü Ünal Osman Ağaoğlu Kemal Türkleri öldüren ekipte görevlendirilmiştir. Yani mobil bir ekip elemanıdır. Olası faili meçhullerin meçhul kalması ve yeni faaliyetlerde kullanılması söz konusudur. Bahçeli Evler katliamından aranırken Kemal Türkleri öldürmek için belirlenen ekipte ekip başı olarak görevlendirilmiştir. Kemal Türkleri öldürmekten aranırken devlet içinden yurt dışında görevlendirilmiş, ekip içinde yer almış, daha sonra yurt içinde ve kamu kuruluşunda Kuşadası'ndaki bir otelde görev verilmiştir. Yani korumanın damarları o gün olduğu gibi bugün de devletin içindedir. Osman Ağaoğlu güvenlik güçlerinin özel bir çabasıyla değil, bir rastlantı sonucu yakalandığı, Bahçeli Evler katliamından 7 idam cezası aldığı zaman idamlar müebbetliği silinmiş, yıllar küçülmüş, cezalar ödüle dönüşmüş bulunuyordu. Yetmemişti. Kemal Türklere sıktığı kurşunlardan zaman aşımıyla temize çıkartılmak istenirken, tipli 7 genci öldürmekten aldığı 7 idam cezasını silmek için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden yeniden yargılanma kararı alıyordu. Türkler cinayetinden zaman aşımından davayı düşürmek, Bahçeli Evler toplu kıyımından aldığı ve kesinleşmiş olan 7 idam cezasından kalan bakiyeyi yeniden yargılanarak kağıttan silmek, bu eski gücün bugün kendisini yenilemesini denemesidir. Ulusu olduğu kadar insanlığı ilgilendiren bir sorundur. Ve yarın, tutukluluk sürecinin sınırlanarak vahşetin şampiyonları, Hizbullah'ın topluca salıverilmesi gibi cinayet şampiyonlarının hükümlülük süresinin kısaltılarak Bahçeli Evler katilinin salıverilmesi de olasıdır. Cumhuriyet'ten okuduğumuza göre Türklerin avukatları mahkemenin yargı yetkisinden kaçınarak sanık hakkında tasarruf sağlayan yetkiler hakkında suç duyurusunda bulunulmasını istemiş ve insanlık suçlarında zaman aşımı uygulanamayacağını savlamışlardı. Profesör Doktor Ersan Şen bu görüşe katılmamış, sanık aleyhine geçmişe yönelik etkide bulunamazsınız. O dönemde böyle bir uygulama yoktu yanıtını vermiş. Klasik ve statik hukuk normlarına bağlı kalarak böyle düşünmek yanlış olmayabilir. Türklerin öldürülmesine 12 Eylül öncesi cinayet, suikast ve katliamına mazumesinin bir üyesi olarak değil de hukukçuların deyişiyle adli bir suç olarak davaya bakılırsa biz de ağlayabiliriz. Ama ağlayacak mıyız? Çünkü bu dönemde işlenen cinayetler, yaşanan katliamlar hepsi bir bütün olarak siyasal ve ideolojik niteliklerinden soyutlanarak değerlendirildiği zaman doğal ki biz de iç hukuk normlarına göre düşünmek ve kadere boyun eğmek durumunda kalacağız. Özellikle de 12 Eylül döneminde ve 12 Eylül'den sonra ölümle, öldürümlerle sonuçlanan olayların kriminal açıdan birbirine bağlı ve bağımlı olaylar olduğunu, insanlığa karşı işlenmiş suçlar olduğunu sağ elimizde kapatır, olayların arkasındaki amaçlar ve suçun niteliği açısından değerlendirmeden bir sonuca varmaya kalkışırsak, hem zaman aşımı açısından hem de insanlığa karşı işlenmiş suçları adli suçlar olarak değerlendirmek açısından bir büyük yanlışa düşeriz. Hem iç hukuk açısından, çünkü zaman aşımı, ceza yasasına yapılan değişiklikle 2005'te 30 yıldan 45 yıla çıkarılmıştı. Hem uluslararası hukuk açısından, çünkü Birleşmiş Milletler ve Avrupa Sözleşmelerinde savaş suçlarına, ağır insanlık suçlarına, soykırım suçlarına zaman aşımı uygulanamazlığı koşulu vardır. Zaman aşımı ile ilgili Avrupa Sözleşmesi'nde 1. Sözleşme tarihinden 74 sonra işlenen suçlara ve iki sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihte 1974 zaman aşımına uğramamış, suçlara zaman aşımı uygulanamayacağı hükmü yer alır. Kemal Türkler 1974'ten sonra 1980'de öldürüldü. Kemal Türklerin öldürülmesi bir savaş suçuysa ya da ağır insanlık suçuysa ya da soykırım suçuysa 1980'de işlenmiş suçlara zaman aşımı uygulanamaz. İkincisi, sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihte zaman aşımına uğramamış suçlara zaman aşımı uygulanamayacağı hükmü açısından Kemal Türkler davasına bakıldığında suçun işlendiği tarihte zaman aşımı tanımazlığı koşulu olmasa bile bu sanık için mukteseb hak sayılabilir mi? Sözleşme 1974'ten önce işlenmiş, bu tarihte zaman aşımına uğramamış, insanlık dışı suçlar için zaman aşımı tanınamayacağı hükmünü getiriyor. Yani suçun işlendiği tarihte bu suç, insanlık suçları kapsamındaysa, işlendiği zaman zaman aşımı tanımazlığına ilişkin bir sözleşme, hüküm bulunmamış olması, suçlunun zaman aşımından yararlanmasına olanak sağlamaz. Uluslararası hukuka göre zaman aşımı tanımazlığı geriye doğru işler. Türkiye Savaş Suçları Cenevre Sözleşmesi'ni, Ağır İnsanlık Suçları Sözleşmelerini, Soykırım Sözleşmesi'ni kabul etmişse, bu suçlarla sınırlı olarak ve bu suçlara uluslararası hukuka göre zaman aşımı tanınmaması gerekir. Savaş suçu, insanlık suçu, soykırım suçu gibi ağır insanlık suçları açısından değerlendirdiğimizde, olay sırasında iç hukukta yer alan zaman aşımı süresi değil, karar sırasında yürürlükte olan zaman aşımı süresi uygulanmak gerekir. 2005 yılında zaman aşımı süresi 30 yıldan 45 yıla çıkarılmıştır. Bu zaman aşımı süresi yalnızca yasanın çıktığı 2005 yılından sonra işlenen suçlara değil, 2005 yılında zaman aşımına uğramamış suçlara zaman aşımı süresi 45 yıl olarak belirlemek gerekir. Zaman aşımı koşulu bir ceza normu ve dolayısıyla bir af türü değil, cezadan beklenen amaçlar açısından ceza olmaktan çıkmış olmasıyla sınırlıdır. Zaman aşımının suçu açısından geriye doğru işleyeceği, zaman aşımı ile ilgili Birleşmiş Milletler ve Avrupa Sözleşmelerinde yer alır. Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nde bir başlangıç belirlenmez. Avrupa Sözleşmesi'nde sözleşme tarihine göre zaman aşımı süresi geriye doğru işler. Sözleşme ve yasa maddeleri için son bölüme bakılabilir. Bahçeli Evler katliamından Türklerin öldürülmesine. İkinci olarak üzerinde durmak gereken Kemal Türkleri öldürmekten yargılanan Ünal Osmanoğlu'nun 12 Eylül öncesi ve 12 Eylül sonraki süreçte cinayet, suikast ve ya da katliamların içindeki yeridir. Bu süreçte öldürümlerin niceliği ve niteliği kadar önemli olan öldürenlerin niteliği de olayımız açısından önem taşıyor. Bir siyasi partiye bağlı ve bu siyasi partinin amaçları doğrultusunda partinin emirlerini yerine getirme anlamında öldürme edimine katılmış olanlar adli bir suç işlemiş sayılamazlar. Uluslararası hukuka göre zaman aşımı tanımayan bir savaş suçu, ağır insanlık suçu ya da soykırım suçu işlemiş sayılır. Bu nedenle de yargılandıkları davanın niteliği açısından olduğu kadar aynı nitelikte öldürme olaylarına katılmış bir tim, bir ekip oluşturup oluşturmadıkları açısından da bilgi sahibi olmak gerekir. Ünal Osmanoğlu 8-9 Ekim 1978'de Bahçeli Evler'de 7 gencin boğularak kurşuna dizilerek öldürülmesi olayında 7 insanın öldürülmesinde asli fail olarak ceza almış, Kemal Türkleri öldürmekten yargılanırken Bahçeli Evler katliamından aldığı ceza dolayısıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde yargılanmanın yenilenmesini istemişti. Mahkemeye başvuruda Ünal Osmanoğlu'nun adının Duran Demirkan'ın ifadelerine geçtiği ama Duran Demirkan'ın ifadesini işkence ve baskı altında imzaladığı, bu nedenle geçersiz sayılması gerektiği, 2. Osmanoğlu'nun adının Muhsin Yazıcıoğlu'nun ifadesinde geçtiği, Yazıcıoğlu'nun ifadesini işkence altında verdiğini açıkladığı, dolayısıyla başvuranın Osmanoğlu'nun Bahçeli Evler katliamında katılmadığını değil, hakkındaki delillerin işkence altında alınan ifadelerden oluştuğu, yani delil sayılamayacağı, 3. İbrahim Çiftçi'nin katliam olayına katıldığını itiraf ettiği ama ifadesini işkence ve baskı altında verdiği söylediği için beraat ettiğini ve bunun nehlerine bir örnek oluşturduğunu, 4. Dosyada Ünal, Osmanoğlu'nun hakkında başka delil bulunmadığını, Osmanoğlu'nun adının başka yerde geçmediğini, 5. Mahkumiyet kararına delil oluşturan ifadelerin esas hakimden önce askeri hakimler tarafından değerlendirildiğini ve esas hakimin bu değerlendirmeleri izlediğini savlayarak yargılamanın yinelenmesini istemişlerdi. Biz de ekleyelim. 6. Osman Ağaoğlu'nun adı Haluk Kırcı'nın ifadesinde geçmektedir. Kırcı, askeri savcılardan oluşan bir kurulla ifadesinde sorulması üzerine Osman Arslanoğlu'nun hiç tanımadığını söyleyecektir. Katliamın işlendiği yerde Osman Ağaoğlu ve çiftçi ile 5 saat birlikte kalan Kırcı, onların gözleri önünde Osman Nuri Uzunlar'ı boğarak öldürür. Çiftçinin adını vermeksizin gözleri önünde Uzunlar'ın boğuluşunu ifadelerinde anlatır. Ama çiftçi Kırcı'yı tanımaz. Kırcı ise İbrahim Çiftçi'yi tanımaz. Orada 4 kişiyi kurşuna dizdiğini söyleyen Kırcı, aynı yerde birlikte olduğu çiftçiyi tanımadığı gibi Kırcı da çiftçi de Ünal Osman Ağaoğlu'nu özenle saklarlar. Askeri savcılarla ifadesinde Ünal, Aslan Ağaoğlu'nu hiç tanımadığını söyler. Ama katliamdan sonra yakalanmadan önce Osman Ağaoğlu ile birlikte 3 ay Erzurum'da saklanmıştır. Yani Osman Ağaoğlu planlı ve programlı bir biçimde saklanır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, hükümetin yanıtı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Osman Ağaoğlu ile Türkiye davası ile ilgili kararın özet çevirisinde hükümetin 1. İlk olarak ön soruşturmada dahil mevcut davayı oluşturan olayların 1978 yılına uzadığı anımsatılarak hükümetin Türkiye'nin bireysel itiraz hakkını yalnızca 28 Ocak 1987 tarihinden sonra meydana gelen olaylar ve bu olaylara dayalı kararları kapsayan olgular içinde tanıdığını ve bu nedenle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ratione temporis yetkisiz olduğunu, 2. Esasla ilgili olarak hükümet başvuranın Ünal Osman Oğaoğlu'nun yalnızca Duran Demirkıran ve veya Muhsin Yazıcıoğlu'nun ifadelerine bakılarak değil, kesinlikle dava dosyasındaki tüm unsurlar göz önüne alınarak mahkum edildiğini, 3. Duran Demirkıran'ın kötü muameleye maruz kaldığı iddialarının tıbbi delillerle ve polis memurlarının ifadesiyle çürütüldüğünü, işkence iddialarının savunmanın bir manevrası olduğunu, Muhsin Yazıcıoğlu'nun da bir savunma manevrası yaptığını, ihbar ettiği kişilerin intikam almasından korktuğu için ifadesini geri çektiğini, 4. Askeri mahkemenin Duran Demirkıran'ın 19 Aralık 1978 günü ifadesini daha ağırlıklı olarak dikkate almış olmakla birlikte, Ağır Ceza Mahkemesi'nin bu seçime bağlı kalmadığını, dava dosyasının bütününü değerlendirerek karar verdiğini doğal olarak ilk davada Osman Ağaoğlu aleyhine olarak ortaya çıkan unsurları da göz önüne aldığını, 5. Tanıkları sorgulayamamanın tek nedeninin davanın soruşturma aşaması boyunca ve suç ortaklarının askeri mahkeme önünde yargılanmaları süresince Osman Ağaoğlu'nun firarda olmasına bağlı olduğunu, ilgili şahsın avukata eşliğinde bu delilleri hem esas hakimleri önünde hem de Yargıtay nezdinde itiraz hakkı bulunduğunu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yanıt olarak vermişti. 27. ayrımın sonu sayfa 359.